Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te yeni bir haftaya başlıyoruz. Pazartesi akşamı. Hava ne kadar... Yani ne diyeyim ya, ne diyeyim yani, bir şey de demek istemiyorum, isyan da etmek olmaz ama şu birkaç gündür, bir iki haftadır üzerimizde bir karamsar ağırlık varsa havalardandır diyoruz ve gereğini yapmaya başlıyoruz, enerji vereceğiz, şarjdayız, şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam hiç trafikte kavga başına geldi mi, kavgaya bulaştın mı trafikte?
Bulaştım ama yırttım.
Yırttın. Dayağını yemeden uzaklaştım.
Bir kere bir kamyon insan arkamdan koşuyordu, zor kaçtım evet arabayla.
Yani şimdi trafikte dikkat etmek lazım. Böyle sinir, insanda bazen gereksiz bir sinir olabiliyor. Yani normalde sokakta karşılaşsan, iş yerinde karşılaşsan, aynı hatanın benzeri bir şey yapsa o kadar tepki vermezsin ama arabanın içindeyken bir anda insanda bir sinir şeyi gelişiyor yani. Bir trafikte 2-3 kat daha mı sinirli oluyor acaba insanlar? Sanki. Böyle bir sıkıntı var yani. Geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da bir kavgaya denk gelmiş birileri. Sosyal medyaya koymuştur hocam kavgayı. İETT şoförüyle bir arabacı. Yan yana gidiyorlar. Anladığım kadarıyla onun önüne kırmak mı istiyor? Ne oluyorsa bir kavga cereyan ediyor. Şoför arabadan iniyor, arabanın şoförü kolayca. Otobüse doğru hareketleniyor. Ondan sonra birileri de herhalde yapma etme diye mi küfürleşti herhalde onlar. Yapma etme diye araya girerken otobüsün şoförü hocam camından, ki onların camı yarımdır, bir de üsttendir yani onların camı. O yarım camdan adamın üstüne atlıyor. İki kişiyi daha böyle geçip, hani konserde böyle kendini bırakırsın ya seyirciye. Evet. Aynen o şekilde trafikteki kalabalıkta adam otobüsün üzerinden dövmek istediği, saldırmak istediği şoförün üstüne atlıyor. Şey dediler diye mi acaba, şimdi arabadan inmek cezaya tabi oldu ya.
Hani kavga hiç olmuyor.
Herhalde onu denedi. Yani muhtemelen inersem dedi bunlar şimdi bu cezaya tabi olur yani, arabadan inmeyeyim arabadan uçayım. Mesela bir yasa boşluğundan faydalanmış gibi oldu. Ben bir faydasını görmedim. İzledim biraz görüntülerini. Yani bir insanın şimdi, yani sinirle insan doğru karar veremiyor. Şimdi şöyle düşün. Kavga ediyoruz böyle. Sen şimdi bir dayının, adamın üstüne yukarıdan atlıyorsun. Yani tam olarak ne yapacağını düşünüyorsun? Hani uçarak boynunu sıkıp böyle onu orada, oracıkta mı öldüreceksin?
Ne kadar tepeden gelirse o kadar etkili olur diye düşünüyorum.
Ama olmaz, atlıyorsun. Ya adam hiçbir şey yapmasa gerek yok. Çekilse kenara, düştün zaten yere yani. Ben anlamadım mantığını. Ya da ne bileyim, kucağına gelsen adamın. O da bir dezavantaj değil mi ya? Kavgada birisinin kucağında olmak istemezsin diye düşünüyorum yani. Üstüne atlamak nedir abi?
Yanlış bir strateji.
Atmaca mısın sen? Atlayıp adamı mı devireceksin
ya
yani?
Ya da çok iyi bir dövüşçüdür mesela. Havadan gelen birine balon gibi çakabilir.
Ya da yani evet, ama havadan kim gelirse gelsin. Bence savunması kolay ya. Bir de bu 50 yaşında bir İETT şoförüyse. Yani havadan üstüne geldiği zaman yapacağın şey basit. Azıcık sağa verirsin kendini. Adam yere düşer. Bu da basit yani. Ben bir kere bir kavga gördüm. Hayatımda gördüğüm en saçma kavgaydı. Cihangir'de hocam, böyle bir zamanlar böyle kaçak göçek göçmenlerin çok revaçta olduğu, her yeri bastıkları bir dönem vardı. Şu an o kadar gündemde değil herhalde, anlamıyorum ama. Cihangir'de benim evin karşısındaki evin birinci katında. Böyle 6-7 tane kaçak göçmen bunlar. Bir kavga ediyorlar hocam, bağıra bağıra, Arapça küfürler, Farsça küfürler, küfürler. Sonra herhalde bir tanesini birisi dışarı çıkardı. Adamı aşağı indirdiler, sakinleştirmeye çalışıyor. O da küfür ediyor, onu sakinleştirmeye çalışıyor arkadaşları. Diğer adam da, kavganın diğer karışanı da hocam, birinci katta. Yani bir giriş katı var, yüksek giriş. Bir de onun üzeri var. Yani ikinci kat gibi düşün. Oradan camı açtı. Küfrederek adamın üzerine atladı. Yani 1,5 kat yüksekliğinden dövmek istediği adamın üzerine atladı. Adam şöyle bir lakalı sesini duydu. Omuzunu çevirmesiyle zaten onun yere düşmesi, boşluğa düşmesi bir oldu. Çünkü yani yan döndüğünde o hesaplayamıyorsun. Yani bağırarak döndü, adam ne diyor acaba diye dönünce... Adam yere çakıldı hocam, bacağı öyle bir kırıldı ki.
Ciddi misin?
Ben hayatımda bu kadar korkunç bir şey görmedim. Bir bacağını o şekilde gerebileceğini. Demek ki hani Allah belasını verdi yani.
Gördüm.
Ben bakıyordum, kavgaya bakıyordum hocam ben. Evet. Uçan adamı ben tahmin etmedim yani. Ben bir şeyler görürüz diye bakıyordum. Birinin uçacağını düşünmemiştim. Birisi uçtu. Bacağını kırdı hocam. O bacak belki 15 yerden kırıldı yani. Bir halat gibi yerde, neyse, korkunç bir şey. Dikkat edelim yani. Bu kadar da değil ya. Bu kadar da öfkeye gerek var mı ya?
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjı devam ediyor. Bilgehan Başkan, hiç yurt dışında sevgilin oldu mu? Yani yabancı bir sevgilin ama yurt dışında yaşayacak.
Yurt dışında yaşayan olmadı.
Olmadı mı?
Yok.
Burada görüştüğün oldu.
Oldu.
Hocam senin var mıydı gençliğinde böyle maceraların? Yurt dışında yaşayan bir sevgilin var mıydı uzun?
Yok.
Uzun yok muydu?
Şeyler arası sizin... oldu da.
Benim vardı ya. Ben bir kere dil kursuna gitmiştim 12 yaşında. Bir kıza aşık olmuştum, İtalyan bir kız.
Evet.
Emma diye bir kız. Aşık oldum kıza. Tabii aşık olunca ne yapacağımız bilmiyoruz.
Nerede gitmiştin kursa?
Hocam Londra'da bir dil kursuna gittiydim. İngiltere'de. 12 yaşındayken. Konu ilgini çekti çünkü sen de galiba Yasemin'i göndermeyi düşünüyorsun.
Aynen.
Evet, faydalı taraflarını alacağım. Şu an ben yaramaz taraflarından bahsediyordum şu anda. Konudan vazgeçmeyelim. Faydalı çünkü. Emma ile biz orada sevgili olduk değil demeyeyim de aşık oldum kıza yani çocukluk işte. Sonra kız bana adresini falan verdi. Milano'da oturuyordu. Bir adres verdi bana. Buraya dedi mektup yollarsın dedi. O zaman SMS yok, e-mail yok. Biraz yaşımız da belli oluyor ama o kadar yaşlı değilim bu arada. Bazıları daha mı yaşlı olduğunu düşünüyor acaba? Fax hiç olmadı ki benim hayatımda yani. Sadece televizyon kanallarında programlara çektiğimiz bir şeydir fax benim için. Neyse kızla mektuplaştık biz. Bir mektup yolladım, iki mektup yolladım. O da karşılık verdi. Son mektubuma karşılık vermedi. Artık sıkıcı hale geldi. Yani çünkü o zaman okullarda böyle pen friend, pen pal falan diyorlardı böyle şey mektup arkadaşım odası vardı. Kız beni mektup arkadaşı olarak gördü. Ben sürekli ne zaman geleceksin? ben gelsem keşke falan şeklinde mektuplar yollamıştım. Neyse böyle uzun mesafe bir ilişkimiz vardı. Ama o zamanlar insanlar daha temizdi galiba, daha dürüsttü. Herhangi bir şey gelmedi başıma. Şimdi bir abimiz Sakarya'da sanal ortamda yabancı bir ülkeden bir sevgili yapmış kendisine. Venezuelalı bir hanımefendiyle, 53 yaşında bu adam abimiz. Venezuelalı bir kadınla bir sanal aşk yaşamış hocam bir süre boyunca. Yaklaşık 8 ay falan böyle bir, pardon 8 ay değil, yaklaşık birkaç ay, evet birkaç ay bir ilişki yaşamış. 8 aydır da bu ilişkiden dolayı çektiği krediler ödüyormuş hocam. Böyle bir ilişki yaşanmış. Abim televizyonlara çıkıyor şu an, kanal kanal geziyor. Açlıkla tehlikedeyim diyor. Şu anda açlıkla sınanacak noktaya geldim diyor. Bütün maaşım, emekli maaşım, her şeyim bu kredilere gidiyor diyor. Yetkililerden yardım istiyor. Venezuelalı sevgilisine kredi çekip çekip para yollamış hocam.
Aşk insana neler yaptırıyor?
Aşk mı acaba bu? Yani bu aşk mıdır? 189 bin lira kredi çekip göndermiş Venezuela'ya.
Bence abimizin kendini kontrol etmeyi
şu anda
gerekiyor.
En zenginlerden biridir o.
Venezuela'da parayı da ediyor mu? Başkan 189 bin lira kaç Venezuela bilmem nesi yapıyor? Bak bakayım şuna bir. 189 bin lira kaç Venezuela bilmem nesi? Venezuela'nın para bilmem ne biliyorsun hocam. Bilmem ne para birimi var
Venezuela'da. BLM diye
geçiyor. BLM Venezuela bilmem nesidir. Kaç Venezuela bilmem nesi?
Yazıyorum şu an, yazdım.
Tamam.
Venezuela Bolivar'ı bu arada.
Bolivar. Tamam bilmem, hayır BLM ya hocam. Bilmem nesi o Bolivar, Bolivar zannetmişler. Evet.
Doğru tutturdu.
Tabii tabii. Bilmem nesidir onun doğrusu.
Hemen hesaplıyorum. 876.719 Bolivar.
Neler alıyorsun o paraya?
Bu paraya mesela bunu bir sorsak ya. 876 bin bilmem ne Bolivar'a.
Venezuela'da neler alırsın?
Venezuela'da neler alırsın yani? Kaç paralık adamız, ona bakalım bir ya.
Bir ev fiyatı ne kadar?
Hemen sor. Çünkü şimdi kadının orada ihtiyaçları oldu belli ki. Yani bu bir ilişki olduğunu varsayalım değil mi? Yani bir karşılıklı bir sevgi sergi çerçevesi.
Bu arada içinde. O kadın da olmayabilir.
Onu bilmiyorum hocam. Şimdi ne alınıyormuş şu parayla bir Allah aşkına?
Bekle bir saniye.
Tamam, sen onu araştırana kadar ben bu konuyu irdelemeye devam edeceğim. Şarjda kalalım.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam aşk insana neler yaptırıyor görüyorsun. Sakarya'daki amcamız, Mustafa amcamız, Venezuela'dan bir kadın olduğunu varsaydığımız, kadın olduğunu umduğumuz en azından bir şahsa.
Nece 180... konuştular onu merak ediyorum.
Yani. Venezuelalı kadınlar.
İspanyolcadır.
Vallahi hiç ama artık şey yapay zeka falan belki biliyordur dayı. Ha. Konuşuyor olabilirler yani bilmiyorum. Ya da belki karşısındaki direkt yapay zekadı zaten. Adam Türkçe konuştu, o da karşılık verdi belki de. Oradan da uyanmamış olabilir
ya
abi.
Ya da Türk bir vatandaşımız.
O da mümkün. Ama şimdi şöyle bir ilişki yaşanmış, acısıyla tatlısıyla hani ne kadar kerizlik ne kadar onu karışmıyoruz. İlişkileri yargılamıyoruz hocam. Yaşanmış bitmiş. Abimize 189 bin liraya mal olmuş bu ilişki. Çünkü sürekli Venezuela'ya para göndermiş. Öncelikle Venezuela'ya para göndermeye kalksam. Bak sen şimdi Venezuela'ya git. Oradan beni ara. Bir kuruş param kalmadı. Taksiye binecek param yok de. Ben sana para göndermeye çalışayım. Ben beceremem. Ben sana söyleyeyim. Sen orada acından ölürsün. Peki bu dayım nasıl dolandırılmayı başarıyor? Ben de bunu anlamıyorum abi.
Çaba sarf etmek
gerekiyor. Lan ben kardeşime, Kanada'da yaşayan kardeşime para göndermeye kalktım bir defa. Abi haftalar sürdü. Para havada kaldı. Dediler ki banka kabul etmiyor. Yazı gönderdik. Ne oldu? 3 kuruş para ya. Peki bu dayım nasıl dolandırılıyor? Acaba şöyle mi yapmak lazım yurt dışına para gönderirken? Beyefendi ben karşı taraftakine dolandırılıyorum. Beni 5 bin lira dolandırıyorlar. Ben bu parayı hemen göndermem lazım mı demem lazım acaba? Bankalara soruyorum.
Gerçekten ya.
Nasıl gönderdin abi? Allah Allah. Nedir başkan, şimdi bu 189 bin tokatlanmış ya bu adam.
Evet.
Venezuela'daki kadın olduğunu varsaydığımız şahıs zengin oldu mu? Ne aldı bu parayla?
Ya ben çok lüks bir evde bir ay kalabiliriz mesela, 800 dolar verip ondan
bir ay
sonra
aylık kirası aynı. Ama olmaz yani
ama
adamdan tokatladığı
bu
parayı.
Bu lüks
ne alınır, ne alınır
bu
mesela, ne iyi alınır? Bir telefon alınır mı mesela?
Yani mesela burada ne diyor biliyor musun? ulaşım için diyor 15-25 dolar az harcarsın diyor. Ben genel bir yaşamı
öyle yapalım. Tamam. Ama dolar olarak işimize yaramıyor bizim. Bugün dolar olarak işimize yaramıyor. Venezuela bilmem nesi olarak
işte onu dolara vurdu. Bir şeyler yaptı.
Yani şimdi o
İşte 850 bin VES 2200-2500 dolar ediyor.
Ha, bir şey değil mi?
Bizim adamın tokatlandığı para Mustafa amcanın.
100 bin lira değil miydi?
189 bin lira.
Ha, daha da arttı. İki katı
oğlum
oldu.
Oğlum ya bir şeyi de sor şu çete ya. 189 bin lirayla Venezuela'da rahat rahat yaşar mıyız, takılır mıyız, bunu merak ediyorum.
Yaşarsın, 115 gün yaşarsın.
Öyle mi diyor?
Evet.
Biraz sıksa bir yıl demek ki bedavaya
bence
getirecek.
Bence de yani çok lüks bir hayat yaşıyorsak
bir
biz.
Bir de şimdi bir kişiyi tokatlamamıştır herhalde. Aynı
doğru.
Anda.
Ne Mustafa amcalar var yani 189 bin liralar gönderen. Venezuela'da
100 günü garanti ya dolandıranın.
O bir sene bence yaşar ya. Yaşar yani maksimumda de. Yaşamasa da bir sene kafası rahat. Geçmiş olsun diyelim Sakarya'ya öncelikle. Bütün Sakarya'mıza büyük bir geçmiş olsun dileyelim. Sosyal medyadan uzaklardan ilişki böyle oluyor biraz işte. Şurada uyanman lazım. Yani senden bir şey istediği anda uyanman lazım. Bu kadar basit be Mustafa amca.
Bence şöyle bir yasa da çıkarılabilir. Bu eline para geçen dayıların, amcaların mesela tarlasını sattı.
Evet.
5 sene boyunca parasını havale, EFT bir şey yapamayacak.
Evet. Evet yani ya da çöp tenekesine de bırakamayacakları mesela. Hani telefonları ya savcıyım çöp tenekesine bırak diyorlar ya. Onu da yasaklamak lazım belki. Geçmiş olsun diyelim. Aşk işte hocam başımıza gelmesin ya. Demek ki aşk da insanı böyle kör edebiliyor. Evet öyle bir sıkıntı. İnşallah gerçektir. Yani inşallah bir kadındır. Yani bir adamın yemesini düşünmek daha üzer mesela beni. Kadının yediğini düşünmek. Hadi seviyordun onu ya. O yesin ona yarasın ama üzücü.
Murat Özsoy'la Charles.
Sakarya'dan yine bir enteresan haber hocam. Sakarya bu aralar değişik haberlerle gündemde. Sakarya'da geçtiğimiz gün bir denetim yapılmış ve bu denetimde işte pet shoplar vesaire herhalde denetleniyor. Bilmiyorum nereyi denetlemişler ama. 4 adet lemur ele geçirmişler.
Lemur mu?
Lemur.
Sakarya'da.
Evet, Madagaskar'da yaşayan bir hayvan bu.
Başka bir yerde yok zaten.
Evet, lemur. Hiç lemur gördün mü hocam?
Sakarya'da bir de.
Yani şimdi mesela Sakarya'da gördüm. Yolda yürüyorsun diyelim. Dönerciden oraya, heykele doğru yürüyorsun Sakarya'da. Minibüse bineceksin. Şak diye karşına çıksa bir lemur. Yani onun lemur olduğunu anlarsın değil mi bir bakışta?
Biliyorum, biliyorum.
Değil mi? Değişik gözleri falan olan böyle Batman gibi bir hayvan yani. Başkan şu.
Kim evet, var? Evet, tanıyorum.
Yani yakışıklı da karakterli de bir hayvan yani.
Tarz.
Sakarya'da ne yapıyor bir 4 tane lemur? Yani turistik bir ziyaret olmadığı belli bunlar buraya getirilmiş diye düşünüyorum. Herhalde alıcısı var yani. Bir yani... lemur, başkan lemurun özelliklerine bakar mısın? Mesela lemur evde beslenir mi? Yaz bakayım bir. Yani bir kere zaten kaçak bunlar. Yasal değil hiçbir şekilde. Zaten Madagaskar'daki bir hayvanı Türkiye'ye getirmek dünyanın en saçma ve yanlış fikri bence.
Ya şey seviyorlar ya böyle işte... Çiftlik gibi evi var. Aslan alıyor.
Hocam
işte.
Bunlar var mı ya? Var nasıl mı? Oluyor abi böyle bir şey? Bu dağda mı yaşıyoruz biz ya?
Nesli de tehlike altındaymış bu arada. Yasal değil tabii ki evde beslememiz.
Ne oluyor yani? Bu hayvan evcilleşebilir bir hayvan mı lemur?
Yok yok yok. Nesli vahşidir tehlike yani. Altında ve vahşi bir hayvan. Lemur öyle evde diyor. Beslenmez diyor. Hem etik değil diyor. Hem pratik olarak uygun değil diyor. Hem de yasal değil diyor.
Tarzı değil zaten lemur.
Aynen da. Sosyal sürü hayvanıymış. Yalnız evet. Kalınca depresyon ve saldırganlık olurmuş.
Hocam zaten evde paramparça yapar adamı bu
kızarsa falan. Geniş alan lazımmış.
Ya büyük bir hayvan bu. Yani bunlar kimin fikri acaba ya?
Şirin yani, göründür ama vahşi diyor.
Muhtemelen senin dediğin gibi bir tane böyle zengin bir adam var. Villası var. Orada besliyor bunları yani. Var. Enteresan. Bu filmlerde olur zannediyoruz ama böyle var, şeyler var. Bir klipte falan vardı. Orası gerçekmiş. Böyle anakondalar, manakondalar falan evde.
Arada şey çıkıyor zaten böyle haber. Evinde işte aslanı varmış, kaplanı varmış. Evet. Baskın yapıyorlar, buluyorlar.
Yani falan. Lemuru bir de mesela bu hayvan kaçakçılığı çok basit bir şey bence kaçakçılık içinde. Bu çok sık yapılan bir şey nasıl diye getirecek? Duyuyorum. Nasıl oluyor? Demek ki kolay bir şekilde oluyor. Yani çünkü başka kaçakçılıklardan daha sık.
Uçağı nasıl alıyorsun?
Bilmiyorum hocam, demek ki bir şekilde idare ediliyor. Yani şuradan biz gümrükten 30 euroluk şey getiriyorduk. 30 euroluk tuzluk takımı getiriyorduk Çin'den. annelerimiz, teyzelerimiz lif takımı getiriyorlardı. Amcalarımız, dedelerimiz sırt kaşıyacağı getiriyorlardı. Şöyle 2 dolara ya.
Ya geçenlerde böyle arı marı falan öyle bir şeyler de vardı sanki değil mi? Gümrükten.
Ya oluyor böyle şeyler oluyor işte. Ben de bunu anlamıyorum yani. Adamın sırt kaşıyacağı vardı 1 dolara. Şurada 1 milyoncuda çünkü aynısı 250 lira. Dayım onu Temu'dan söylüyordu. Bunu engelledik.
Lemur nasıl
geldi ya?
Nasıl yakaladılar bir de?
Yani aramışlar bulmuşlar.
Gemiyle
nerede?
Falan getirmiş olabilir.
Muhtemelen yani Sakarya'da da bir yerde denk geldi. Depoya mı koydular, nasıl koydular? Yani demek ki gelebiliyor hocam. Timsah da geliyor, anakonda da geliyor. Ama işte şeyden sipariş edemiyoruz. Bizim kulaklık süngerini sipariş edemiyoruz.
Yani işte veterinere götürdüğün zaman bayağı bir şaşkınlık yaşar herhalde burada.
Evet. Yani olacak iş değil hocam ya. Lemur. Ya hayvanları serbest bırakalım. Madagaskar'daki hayvanın burada ne işi var? Akıl var, mantık var ya. Yani.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam geçtiğimiz gün bu yemekteki yemek fiyatlarında, yemek ücretlerinde, adisyonlarda küverdir, servis ücretidir falandır filandır bunlar yasaklandıydı. Malumun böyle bir haberimiz olduydu. Yani o ekstra para alınıyor ya bahşiş yerine aldıkları para, servis. Evet. Bunları artık yazamıyordu restoranlar. Bir restoranımız tabii ki buna bir çözüm geliştirmiş hemen.
Fiyatı.
Ve 1500 lira zam yapmış her şeye. Yani yiyeceğin her şeyin üzerine 1500 lira çakaraktan orada alacağı, şimdi lüks bir restoran olduğu için zaten orada hani 1500 lira bir bahşiş ücreti gibi bir şey olduğunu düşünürsek. Hani
tamamen
niye 1500
öyle.
Lira zam yapıyor diye
çünkü
düşünmeyin.
Çünkü bir tadım menüsü var, onun bir fiyatı var.
Aynen.
Eskiden dışarıda tuttuğu o ücreti şeye fiyata yansıtmış.
Ya bu dediğim restoran Michelin'li bilmem neli, evet, bir meşhur bir restoran yani. Zaten oradaki
sıraya girmen gerekiyor falan.
Tabii sıraya girip 20 bin lira ödemen gerekiyor sıranın üstüne. Yani 20 bin lira ödemek için sıraya girmen de gereken de bir mekan. Herhalde ya da bilmiyorum, böyle bir algısı var. 1500 lira zam yapayım. Bir ol olmamış hocam. Bu da değilmiş çözüm demek ki.
Ne değil.
Aslında mantıklı. Hani o parayı bir şekilde alman gerekiyor ve üstüne bindirerekten yapamamış.
Yani yurt dışında bunu şey yapıyorlar aslında. Hani kartla ödeyebiliyorsun.
Evet.
Oranı belirleyebiliyorsun. Büyük ihtimalle onun vergisi de var.
Yani şunu konuştuk geçenlerde.
Kartta Türkiye'de de ödenebiliyor.
Bahşiş
ödeniyor
mi?
Artık
evet evet sanki. Onun da vergisi var aynı zamanda. Yani ama hani bir garsonlar istemiyordu bunu çünkü kesiliyor.
Evet,
onun
şimdi vergisi tabii ki olmalı. Yani
ama
hani
yoksa yanında
şey.
Nakit artık taşımak zor olduğu için.
Evet.
Geçen gün başıma geldi.
Birçok mekanda yok şu anda yani bahşişi karttan
kart
alamıyorlar. Ben birçok yerde karşılaşmadım. Abi o zaman patrona gidiyor, bize gelmiyor falan diyor çalışanlar.
Benim en son çalıştığım yerde kesiliyormuş.
Ha. Öyle olmalı. Yani vergilendirilmesine de okeyim ben. Bu şekilde o, olması doğal.
Post yazanın üstüne şey oluyor aslında. Miktar koyuluyor. Ya
evet.
Da yüzde koyuluyor.
Yani buradaki tabii benim demek istediğim şey şu. Yani servis ücreti adı altında işte masa kiralamıyorsa o başka bir şey. Bazı mekanlar onu da yapıyor yani. Hani geçirmek için oraya ücret koyuyorlar. O elemanlara da gitmiyor yani. O ayrı. Ama hani orada çalışanlar için bir tip sistemi ise olayımız, bahşiş sistemi ise, servisin karşılığında bir sistemse onun düzgünü yapılabilir diye düşünüyorum yani. Bence böyle şeylere gerek yok. 1500 lirada bir günde zam geldiği zaman ne oluyor dersin bence. Ama öyle, her gün yediğimiz bir şey olmadığına göre bu restoranda hiç şaşırmayız.
Evet, yemek yerinden daha ziyade böyle deneyim yeri gibi.
Evet, bu deneyim yerine 1 milyon 800 bin lira ceza vermişler hocam bu
deneyim,
bu deneyimden dolayı. Yani servis ücretini ben oraya ekstra yazmayayım, yemeklere geçirme üzerinden yapayım demiş ve de 1 milyon 800 liralık ceza kesmişler
biraz
hocam.
Biraz ortalık durulsa yapsaydı anlaşılmazdı.
Evet, çok çok dikkat çekmiş. Çaktırmadan yapanlar muhtemelen vardır. Abimiz hedef olmuş. Geçmiş olsun diyelim. Ufak kurnazlıklar işte böyle bazen kazalara sebep olabiliyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjının yarısını yedik bitirdik ama bir yarısı daha var. Saat 8'e kadar sohbet, muhabbet ve şarkılarımızla şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şimdi bu restoranların küver ve servis ücretinin kaldırılmasına, yasaklanmasına tepkilerini anlayabiliyoruz demiştik. Çünkü bir bahşiş sistemi, tip sistemi yok. Çalışanlara da biraz haksızlık oluyor gibi bir durumdan bahsediyorduk hocam. Ama işte bir yandan da şöyle bir durumumuz var tabii ki. Niye böyle oluyor? Çünkü kimsede nakit para yok. Yani bir yere gittiğinde şöyle bir bahşiş bırakayım dediğinde, ufak bir para bile olsa, elini cebine attığında nakit paraya denk gelmediğin çok oluyor bence.
Artık öyle taşıyamıyorsun.
Yok yani bende de yok. Mesela 20 lirayı 10 lirayı uzun zamandır görmüyorum hayatımda mesela. Varlar şu an herhalde bir yerlerde.
De, hani bir yerde oturduğun zaman vereceğin para belli ya, onlar da yetmiyor artık.
Tabii artık onlar da yetmiyor da ben görmüyorum. Nakit 100 lirayı da görmüyorum. 200 de görmüyorum yani cebimde. Genelde kartla yaşıyoruz. Bunu telefona indirgemiş insanlar da var. Telefonların bu şeyinden bankacılık app'lerinden kredi kartı şeklinde kullanıyor telefonlarını. Yani artık kartın fiziksel haline de ihtiyacın kalmadı biliyorsun. Telefondan tıt okutuyorsun, geçiyorsun.
Aynen.
Barkod okutuyorsun falan, iyice kolaylaştı. Bu tabii şöyle bir soruna yol açıyor. İşte hizmet sektöründeki insanlarda ya da mesela sokakta bir müzisyen çalgı çalıyor. Ona mesela bir bahşiş atacaksın, bir ikramda bulunacaksın diyelim. İçinden, gönlünden koptu. Onu veremiyorsun çünkü nakitin yok. Aslında büyük bir yara bu sokak çalgıcıları esnafı konusunda.
Post yazı alabilirler. Yine yurt dışında... Örnekleri
var mı hocam
var.
Böyle
var.
Bir şey acaba?
Sokak müzisyeni, post yazı var.
Evet.
Hatta üstünde şey var yani, seçiyorsun.
O zaman ama sokak müzisyeni
2
olarak...
2 euro, 5 euro, 10 euro.
Evet, bir ama sanki meslek erbabı olması gerekiyor. Herhalde şey olacak o zaman. sokak müzisyeni olaraktan herhalde bir değil mi ya, maliyeye bildirimde izinde hani
vapurlarda bir yerlerde
böyle bir şey olması lazım yani.
Evet, onlara belki böyle bir meslek makbul.
Çok mantıklı yani. Şu an çünkü kim para atar ki? Zaten daha önce de para veren
şimdi
yoktu.
Şimdi atan olmaz. Bir iki seneye bu kağıt para da pek.
Bu iş bitti ya. İnsanlarda evet. Artık para yok. Ceplerinde para yok yani.
Oraya doğru gidiyor.
Mesela dilenciler çok kötü etkilenecek bundan.
Onları en hızlı uyum sağlayan olur belki.
Öyle mi? Hemen post cihazı ellerinde
hemen
gezerler.
Başlarlar ona.
Şey, dilenciler.
İban gösteriyorlar.
Dilenci.
Çiçek satan da gösteriyor.
Çiçek satan olur. Bir şey satıyor
çiçek
sonuçta.
Çiçek satanlar da İban'a yollamışsın.
Yani şimdi tabii o da vergisiz evet. Mergisiz yanlış bir kazanç şekli ama yine de hani anlarım. Bir şey satıyorsun. Karşılığında bir para alıyorsun. Dilenci ya da işte otoyolda ya da şey
ben yol, onu da trafikte, şaşırmam varsa da
trafikte cam silen çocuklar var mesela hocam.
Tanımadığın kimseye de IBAN'la para yollamak da sıkıntı aslında.
Tabii canım. Tabii. Yani o çocukların eline birer post makinesi vermemiz lazım Mecidiyeköy'de mesela.
Telefonlarda belki uygulamalar gelecek öyle evet. Post cihazı.
Ya bence Mecidiyeköy'deki zorla cam silen çocuklara birer post cihazının devlet vermesi lazım diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum onlar oradan kaldırsalar mı acaba? Acaba hemen aklıma gelen bir fikir. Yani Mecidiyeköy'de o her zamanki ışıklarda her zaman duran çocuklar zorla cam silen çocuklar olmasa mı acaba? Ya da post cihazı mı versek? Ben arada kaldım hocam. Varsa beni dinleyen bir yetkili akıl fikir verelim bu çocuklara yani. Çünkü yazık çocuk camı siliyor. Camı kirletiyor önce bir güzel. Sonra siliyor ve para vermek istiyoruz zorla. Zorla benden para istediği için. Veremiyoruz hocam. Mağduruz yani. Biz de burada mağduruz. Bu konuya el atılması lazım. Ya da bilmiyorum çocukları da oradan kaldırabiliriz. Bilmiyorum. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam geldik. Özel ilgi alanımız olan konuya. Yemek. Acıktık. Yemek saatimiz, acıkma acıktık saatimiz, farklı. Trafik saatinin tam böyle acıkmanın kafaya vurduğu artık böyle sinirlerin gerilmek üzere olduğu bir noktadayız. Her yemeği konuşabiliriz ama ben bugün tavuk döner konuşmak istiyorum hocam. Tavuk dönerin iyisini konuşmak istiyorum.
Kalmadı.
Tavuk döner öyle bir yaftalandı ki sanki öğrencinin parası olmayanın yediği bir dönermiş gibi.
Aslında.
Sonra... Hataylılar, sanki uzaylılar gibi oldu. Hataylılar, benim hemşerilerim aynı zamanda. Geldiler ve soslu dürüm diye bir şeyi insanlığa armağan ettiler. Hatay'da yüzyıllardır yapılan bir şeydi ama burada yeni. Ve bu tuttu. Bu sefer yine tavuk döner, istediğimiz tavuk döner haline gelemeden, o noktaya gelemeden soslandı, moslandı, alakasız bir hal aldı. Fakat iyi tavuk döner diye bir şey var hocam. En azından ben buna inanıyorum.
Ben
görmesem,
yedim.
Ben de yedim bu arada. Nerede yedin hocam? Yani mekan olarak demiyorum da hani muhit olarak.
Muhit olarak Kadıköy.
İstanbul'da Kadıköy'de yedin. Evet. Yeni açılan yerden bir tanesi burası?
Yeni ama kasaplık geçmişi olan. He. Aslında et üstüne uzmanlıkları.
Ha, onu şey yapacak yani 200 liralık tavuk döneri 400'e verecek öyle mi?
Biraz tuzlu ama haftada bir ya da iki gün yapıyorlar. Onun dışında normal döner yapıyorlar.
Hocam bunu da yapmasalar olmuyor be kardeşim ya. Adam gibi yanında yapsa biz de yiyelim
çok,
ya.
Çok lezzetli.
Hocam bu restorancıların da şu nazı kibiri ben anlamadım ya. Haftanın iki günü yapın. Neden ben orada yiyemeyeyim diye mi yani? Çekil olsun diye hava atıyorlar burada.
Yani şöyle normal döner olsun tavuk döner olsun evet. Bence hani yarısı tavuksa olayın yarısı ekmeği ve içindeki garnitürleri.
Tavuk konusunda hocam bazı mekanlar iyi tavuk döner yapmak adına daha kaliteli olsun diye uğraşıyorlar diye sözde but etinden yapıyorlar tamamen. Normalde göğüsten yapılır ucuz diye göğüs küçümsenir ama buttan yapılan da aşırı yağlı, aşırı yumuşak, saçma sapan bir kıvamda oluyor. Ben onu sevmiyorum mesela. Dandik o otogar tavuk dönerinin ki çocukluğumuzun evet. Şeyidir o. Onun lezzeti aslında göğüs etinden, kuru kuru bir et olmasından kaynaklanıyor. Onu iyi harmanlarsan, biraz da yağlı
marinasyon
olursa...
Marinasyon önemli orada.
Evet, marinasyon biraz yağlı yani iyice kuru kuru olmazsa. Bir de güzel közlersen üstünü o aslında o but mut olmaz yani bence.
Bir de protein değeri olarak da aslında göğüs eti daha...
Evet. Yani şu anda bir tavuk döneri biz en üst kaşa yeriz. Sen en üst yiyeceğin yerde yemişsin anladığım kadarıyla. Kaç para verdin hocam hatırlıyor musun? Ekmek arasına.
En son hatırlamıyorum ama 400 küsürlerde olabilir.
450 diyelim. Başkan sen İstanbul'un herhangi bir yerinde yakın zamanda bir tavuk döner yedin mi tavuk döner?
Bir yıl önce yedim Bakırköy'de.
Yani, kaç paraydı ya sorsam anlamsız para olacak yani. Edemedim. Şu anda bence 150'ye normal bir tavuk döner yersin diye düşünüyorum. Yani 450 ile 150 arası. Bir tavuk dönerin hocam maliyetini hesaplamış bir abimiz Kidis'te.
Ne kadar?
30 liraya satıyormuş tavuk döneri.
30 liraya mı satıyormuş?
30 liraya.
Kaç
evet.
Gram?
Vallahi içindeki 80 gram tavuk varmış içinde.
Vay be.
30 liraya tavuk döner satıyormuş. Bir de bunu savunuyor. Diyor ki 80 gram pişmiş tavuğun maliyeti bize 12 lira diyor. Ekmeği 6 lira, salatası 2 lira. Toplamda 20 lira yapıyor diyor. Ben 10 lira kar koyuyorum diyor. Bu abimizin matematiğinde bir sorun olabilir. Bence olmalı.
Devam, yani devamlılıkta sıkıntı olmaz mı?
Yani dürüm başına 5 lira kar kalıyor diyor. 5 lira masrafım var diyor. Bağkur, mağkur hepsini hesaplamış. 30 liraya döner satan bir abimiz.
Abi ben görsem yemem o fiyatı.
Öyle. Vallahi, abinin kirası yok bence. Yani, dışarıda satıyor yani.
Abinin şeyi yok bence. Hayatla ilgili böyle gamı kederi bir şeyi yok. İnsanlara yardım etmeye çalışıyor
hayatla
herhalde.
Ya da bir bağında, gerçekliğinde kopukluk olabilir mi?
Ya da gerçekten dünyanın en iyi dönerini yapıp insanlara tattırmayı da. Bilemeyiz hocam şimdi ama mantıksız ya. 30 liralık tavuk döner de yemezdim. Yani iyi bir şey yapıyorsa da biz yanlış anlıyoruz muhtemelen. Onu biraz pahalı yapsaydı bu haber olurdu mesela. Daha şey olurdu. Canımız isteyebilir ama 30 liralık döneri de yemeyiz. Yani.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam Burcu Özberk var, oyuncu, bildin mi?
Tanıdık geldi ismi.
Güzel bir oyuncu. Demiş ki ben çirkin adam seviyorum. Çirkin adam karizması diye bir şey var demiş. Sanki bunu ilk diyen kendisiymiş gibi. Çok duyduğum bir laf bu. Kim bunu icat etti acaba? Çirkin adam seven insanlar. Çirkin adam karizması var. Peki neden çirkin diye hitap ediyorsun? Yani çirkin olduğunu bilmek de bir garip değil mi?
Neye göre çirkin bir de? Çirkin
yani bence de... yanlış. Bak bence karizmatik insanları beğeniyor. Atıyorum burnu farklı. Evet. İşte ne bileyim hani normalin dışında gözüken. Ama mesela o kadar yanlış kodluyor ki çirkin.
Çok iddialı bir şey.
Çirkin denmez evet. Yani. Hani kendine has ifadesi olan, kendine has fiziği olan, kendine has yüzü olan diyebilirsin mesela belki. Çirkin erkek seviyorum dedikten sonra yanındaki adamı nasıl gezdireceksin abi?
Şimdi yani bir çirkin adam gösteririz, bunu mu kastediyorsun?
Hayır desek? Yani ya da diyelim seninle sevgili bu adam, bu kadın. Beraber mekana gittiniz. Tamam mı? Sen şunu biliyorsun. Ben çirkinim. Ve herkes benim çirkin olduğumu biliyor. Çünkü neden bu kız çirkin seviyor? Demek ki ben çirkin bir adamım. Yani bir erkek
bunun
için...
ekmeğini yiyenler oldu ama.
Gerçekten çirkinse evet.
Yani şöyle gidildi onda da. Çirkin ama çok zeki. Yani bir sana bir şey, birileri bir kalıp...
Evet.
Kalıba sokuyorlar o kalıp üstünden.
Herkesin beklediği gibi güzel olmak zorunda değil. Herkesin bir karakteristik yüzü var işte. Kimisinin evet. Ağzı, kimisinin burnu, kimisinin kaşı, gözü. Ama hani buna çirkin dedikten sonra onun karizmasından bahsetmenin bir anlamı yok. Çirkin değil demek ki o. Karizmatik zaten. Diyelim o zaman.
Kastettikleri biraz o oluyor aslında. Tanımlama yanlış.
Evet. Kim var mesela çirkin karizması diyebileceğimiz o tanımın içine giren ünlülerden? Hep mesela Yılmaz Güney derler hani. Yılmaz Güney'in karizması falan, duruşu muruşu derler. Çirkin adam yani.
Adam çirkin değil ki.
Çirkin
Yılmaz
Kral
Güney
diye bir lakabı gibi vardı onun yani. Ha. O sinemadan gelen, yoksa çirkinliği de değildi yani. Hani
çirkin değil o adam.
Karakteri belki öyle olabilir ama hani kendisi çirkin bir adam değil yani.
Karakteri mi çirkin?
Evet yani onun dışında bilmiyorum. Ama böyle çirkin karizması dediğin zaman normalde mesela oyunculara baktığın zaman, jön olduğun zaman o çirkin karizmasına sahip adam olabiliyor mu jön acaba? Öyle bir şey var mı? Genelde yakışıklı. Kenan İmizalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ.
Ne bileyim Quentin Tarantino mesela çirkin ama karizmatik
var
yani.
Kim var? Adrian Brody diye bir adam
şimdi
vardı.
O adam yakışıklı Oscar. Ama sadece burnu Bilgehan Başkan'ın burnu i̇şte gibi diye belki öyle bir adama çirkin diyemeyiz.
Hayır, öyle biri,
nasıl yani ya?
Öyle birini kastediyordur. Şimdi o hani yakışıklılığıyla bilinen biri değil.
Evet.
Çirkin de bir adam değil ama bir işte burnunun evet. Şekli, bir karizma ona mesela.
Kendini şu an yanlış ifade etmiş Burcu Özberk. Kesin. Şu an gerçekten çirkin olan ve kendini çirkin hisseden pek çok insan talip olacak kendisine. Gerçekten böyle yanlış ifade etmiş yani, ben bunu anlıyorum. Şimdi mesela yakışıklı birinin şansı yok mu bu durumda mesela böyle bir kadında? Yani onlar acaba yakışıklı birini istemedikleri için mi öyle, yoksa yakışıklıyı yakışıklı bulmadıklarını, çirkin dediklerini yakışıklı bulduklarından
toplamda
dolayı mı?
Toplamda bir şey bence o. Yani çok yakışıklı biri olabilir ama kafa yapısı, aurası, konuşması,
evet.
Tarzı etkileyici olabilir. Ona da hayır evet. Bu çirkin değil, ben bununla sevgili olmayacağım demez herhalde.
Evet hocam. Yani insanları genel olarak çirkin veya yakışıklı diye. Yakışıklı
bir bütün,
tamam da çirkin.
Bir bütün olarak bakmak
evet,
lazım.
Evet çirkin yani ben mesela ben şu soruyu sorsam birine ayıp yani. Sen çirkin kızları, çirkin kızlardan hoşlanıyor musun? Çirkin kızla birlikte olur musun? Yani çirkin dedikten sonra bir manası
çirkin
kalmıyor söylediğin şeyin zaten.
Laf olarak çirkin.
Çirkin bir laf. Evet çirkin bir laf yani. Evet. Ama tabii Burcu Özberk bunları kastetmiyor. Biz şimdi kızla şey yapmayalım burada.
Biz biraz fazla...
Hani bizim böyle işte normalde yüzüne bakmayacağını ne bileyim nasıl ifade edeyim yani. Birine ben bakarım diyor. Hoş değil yani. Bu saatten sonra mesela ben Burcu Özberk'te bir şey yaşamam abi. Artık çirkin olmak istemediğim için yani.
Murat Özsoy'la Charles.
Avrupa Birliği hocam çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında tek kullanımlık sos paketlerini yasaklıyormuş. Çok mantıklı değil mi ya? Dışarıdan yemek söylediğinde poşetin içine böyle avuç avuç sos atıyorlar ya. Mayonezli, ketçaptı, bilmem neli bilmem neydi. Şimdi haklı oldukları bir nokta var. Bazı müşteriler diyor ki bir tane mi koydun ya diye arıyordur muhtemelen ki adam bıkmış, saçıyor. Çoğu insanın özellikle bekar olan, tek başına yaşayan insanın buzdolabının %65'ini o kullanılmamış ketçap paketleri, mayonez paketleri işgal ediyor hocam.
Bizde de var, oluyor.
Birikiyor, atsan atılmaz, yazık diyorsun. Dursa bakıyorsun tarihi geçiyor orada bekleye bekleye. Yazık günah yani bunlara. Avrupa Birliği yasaklıyorum demiş ben bu konuyu demiş.
Nasıl olacak, nasıl yollayacaklar eve ketçap mayonezi?
Yani muhtemelen bir kabın içine kabın koyacaklar içine yine aynısı olacak
bazı
ama.
Bazı yerlerde yapıyorlar onu.
Yani
geliyor, o da kap içinde geliyor.
Ya oradaki olay israfı engellemekse bilmiyorum.
Üretim olarak da belki o ambalajı vesaire o işler de.
Ya muhtemelen ama. Bir de bunlar çok elden ele oraya buraya atılıyor ya artık yani ona bir şey bulmak lazım ya. Sağa sola saçtığı şeyler insanların yani. Bu kadar mesela bazı sipariş verdiğim günlerde bir geliyor hocam paket. O kadar ekmek koymuş ki içine. Yazık günah o kadar ekmek koymuş ki içine yani.
Ben
bir
onu aile değerlendiriyorum.
Hocam ben edemiyorum da işte değerlendirebilsen
tost
ne güzel.
Tost yaparsın.
Ne güzel atarsın. Ben ekmek de yemediğim için normal ekmek evet. Yemediğim için. Geçen gün bir köfte söyledim hocam. Adam iki tane ekmek göndermiş ya. Bir ailenin bir günde yediği ekmeği benim köftenin yanına koymuş. İşte yani,
bazıları da çok ekmekle yiyor ya.
Yani. Anladım da yani masraf da aynı zamanda. Herhalde köfteci de farkında fazla olduğunu fiyatların. Ulan çok geçiriyoruz. O da farkında herhalde. Yanına bir şey koyma telaşıyla.
Bu kebapçılarda yeşillik yollama olayı var ya. Bir şey söylüyorsun yanında böyle 3 kilo şey geliyor.
Hocam bunu bir de şey yaptılar.
Rokası, maydanozu,
bunu,
turpu.
Bunu bir de sunum haline getirenler var. Instagram'da falan vardı bir köfteci. Ben geçen eve söyledim. Bir köfteci oradan söylemedim.
Masanın üstüne döküyor.
Masanın şimdi. Üzerine bir eşeğin önüne atar gibi langır, lungur, salatası, hıyarı, kes, kabağı bilmem ne varsa alakalı alakasız dolduruyor hocam. Üstüne 8 tane köfte koyuyor sen onu yiyorsun. Altında kalanları başka müşteriye de vermediğine göre çünkü orada kesiyor falan bir şovlu. Ya salataya
çok
katıyor
ziyan olan
ya da çöpe evet, atıyor. Yazık
yeşillik,
günah.
Yeşillik çok ziyan oluyor.
Bir köfteciden söyledim eve geldi hocam. Ben bir haftadır salata yiyorum her gün. Köftenin altına koyayım diye böyle bir bagaj dolusu şey göndermiş.
Değerlendiriyorsan
yeşillik
iyi.
Göndermiş. Yani şey mi indirim mesela çok mu fazla oldu fiyatlar? Onun mu farkındalar da hocam acaba?
Yok bazı yerlerde o kültür. Yani
ha bir kültür mü
oluyor.
Yani hoşuma gitmiyor hocam yazık günah israf ya. Vallahi israf. Avrupa Birliği böyle adım atmış. Bakalım hayırlısı bizde de belki bir şey düşünülür.
Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te pazartesi akşamının şarjının sonuna geldik. Artık trafikte dağılmak üzeredir diye umuyorum. Pazartesi trafiği biraz dillere destandır ama elimizden geleni yaptık. Herkese enerji dağıtmaya çalıştık. Bugünün şarjı bitti. Yarın 18'den 20'ye yine buradayız.
Murat Özsoy'la Charles.